Ayrım 6. İki araçtan 8 Çinli indi. Camları patlamış, yer yer mermi delikleriyle kaplı araca yaklaştılar. Şoför koltuğunda bir ölü, arabanın çevresinde iki ölü, altında bir ölü ve grotesk biçimde arka koltukla bagaj arasında yarasız yatan bir ölü daha. 8 adamdan en yaşlı olanı profesörün avucundaki minik nesneden güneşin yansıdığını fark edip ona yöneldi. Kırık kapsülü parmakları arasında tuttu. Bu adamları kim öldürdüyse kendisi de ölmüş ama birileri bizden önce gelip onu götürmüş. Yanına başka biri yaklaşmıştı. Kapsülü profesör kırmış. Demek projenin başarıya ulaştığını sanıyordu. Yaşlı olan harabe arabanın tavanını öfkeyle vurdu. Kim bu? 100 kilometre kadar ötelerinde Himmet Envari Kızıl Şaman'ı aramak için cesaretini toplamıştı. Temiz bir şekilde halledildi. Yine de bu hatanı unutmayacağız Envari. Nasıl uygun görürseniz, 5 Çinli'nin cesedi olay yerinde bırakıldı. Bizimkilere ait olanların ise icabına bakıldı. Kızıl Şaman'ın sesini duyana kadar beklediği yarım saniyeyi rahatlıkla hayatının en zor anı olarak adlandırabilirdi Envari. Karşıdakinin 5 sayısına vereceği tepki onun hayatının ne şekilde devam edeceğini ya da devam edip etmeyeceğini açıklığa kavuşturacaktı. Pekala dedi Kızıl Şaman. Çinlilerden ele geçirdiğiniz her şeyi en ufak bir müdahalede bulunmadan bana ulaştırmanızı istiyorum. Canımı iste ağam. Envari bu ani coşkusu karşısında utanıp odada bulunanlarla göz göze gelmemek için elinden geleni yaptı. Kızıl Şaman onun bu son garipliğine cevap vermeden kapamıştı telefonu. 20 Aralık 2012, Bates & Myers Merkezi, New York. Profesör Morgan Stewart yorgun ve endişeliydi. 9 gün önce İran'da 5 Çinli bilim adamı bir saldırıya uğramıştı. Normalde böyle bir haberi karşıdakinin neden bahsettiğini bile fark etmeden dinler, sadece duymakla yetinirdi. Ama bu 5 adam Bates & Myers'ın en önemli müşterisinin adamları olduğu için işler değişiyordu. Çinliler şirketin bütün çalışanlarının özgeçmişlerini ve sicil dosyalarını istemişlerdi. Bunlar hiçbir itirazda bulunulmaksızın bizzat Bay Bates'in emriyle Pekin'e gönderilmişti ve şimdi şirket kendi içinde bir soruşturma başlatmıştı. Bay Bates en güvendiği çalışanlarını toplantıya çağırmış, onlara durumu açıklamıştı. Şirketten biri Çinlilere yapılan satışlarla ilgili bilgi sızdırıyor olabilirdi ve eğer böyle biri varsa mutlaka bulunmalıydı. Ne yazık ki bu kişi herhangi biri olabileceği için bu soruşturmanın gizli tutulması ve sadece odada bulunan kişiler tarafından yapılması gerekmekteydi. Odada bulunanlar Bates & Myers'ın en yetkili adamlarının birkaçıydı ve şüphesiz şirkette çok önemli konumdaydılar. Profesör Stewart, Profesör Bertha Mills, Genel Müdür Nicholas Marlish, Bates & Myers'ı ayakta tutan adamlar. Şimdi CEO'ları karşılarına dikilmiş, onlardan gizli bir soruşturma yürütmelerini istiyordu. Şüphesiz buna herhangi bir itiraz gelmemiş, profesörler ve yöneticiler şirket çalışanlarını aralarında adil biçimde paylaşarak soruşturmaya başlamışlardı. Sabahtan beri sadece 4 dosya girmişti Profesör Stewart'ın odasına. Lojistik bölümü yöneticilerinden Cleveland Farber'ın dosyasında bir şeyler yakalamış, dosyayı daha sonra Farber'la görüşmesi gerektiğini hatırlatacak şekilde diğerlerinden ayırmıştı. Görünen oydu ki Farber son aylarda bir yoga kliniğine gitmeye başlamıştı. Stewart dosyaları ve kişileri kontrol ederken önce onların geçmişlerinden başlıyordu. Çoğunu zaten yakından tanıdığından bu insanların çocukluklarını geçirdiği yerleri, anne ve babalarının işlerini, o dönemde hayatlarında önemli yer tutan sevgili ya da arkadaş gibi diğer insanları gözden geçiriyordu. Sonra okudukları okulları inceliyordu. Bu öncekinden daha çok zamanını alıyordu. Çünkü insanların buralarda daha çok arkadaşı oluyor ve çok daha fazla yere girip çıkıyordu. Ayrıca aldıkları derslerin profesörlerini de kontrol etmesi gerekiyordu. Ki çok fazla milletten çok fazla adama ulaşması gerekiyordu bu durumda. Bundan sonra kişinin Bates & Myers'a nasıl, ne zaman katıldığını kontrol ediyor, çoğunun iş görüşmesi kasetlerini arşivden çıkarıp tekrar izlemek zorunda kalıyordu. Şirkete katılmalarından sonraki kısım biraz daha kolaylaşıyordu. Böylece yeni bilgilere ulaşmak hiç zor değildi ve çoğunu zaten kendisi de o büyük beynine kaydetmiş durumdaydı. O yüzden şirket sonrası yaşamlarında daha çok kişilerin aile hayatlarını, arkadaşlarını, hobilerini araştırması gerekiyordu. Bu genel şeylerin ardından kişinin son dönemde hayatında olan değişiklikleri kontrol etmeye büyük önem veriyordu. yeni bir ev, kişinin aldığı herhangi bir iş teklifi, şirketteki performansta iyi ya da kötü herhangi bir değişiklik, giyim tarzında farklılıklar, yeni bir sevgili, yeni alışkanlıklar. Bunların hepsini gözden geçirdikten sonra dosyayı ayırıyor ya da temiz olarak kapatıyordu. Bates'in şirkete daha küçük kademelerde çalışanları soruşturacak adamları vardı. Ama yüksek konumdaki çalışanların soruşturmasını Morgan ve diğerlerine emanet etmenin en iyisi olacağına karar vermişti. Çinlilere yapılan satış şu an askıya alınmıştı ve bu onu çok korkutuyordu. Cleveland Farber'ın daha önce yoga ile ilgilendiğine dair herhangi bir bilgi yoktu ve Stewart böyle bir bilginin olmadığını %90'dan daha büyük bir doğruluk şansıyla varsayabiliyordu. Bu da Farber için işlerin zorlaştığı anlamına geliyordu. 3 hafta önce ortaya çıkmıştı Farber'ın yoga ilgisi. Şehrin iç kesimlerine zenginlere hitap eden bir salona gidiyordu ve burayı işletenler Çinliydi. Farber'ın bulunduğu gruba eğitimi Fung Sum Yung adlı Güney Koreli genç bir kadın veriyordu. Çekici bir kadındı. Profesör Stewart rahatsız bir ifadeyle yüzünü buruşturdu. Farkında olmadan senaryo yazmaya başlamış, kendini içinde bulunduğu bu paranoya yüzünden güçsüz hissetmiş ve bundan utanmıştı. Yıllardır tanıdığı Cleveland Farber'ın Koreli ajan Fung Sum Yeung'a şirketin gizli bilgilerini seks karşılığında verişi gözlerin önünde son derece net bir şekilde canlanıyordu. Başını hafifçe iki yana sallayıp dosyayı kapadı. Bunu sadece diğerlerinden ayırmakla yetindi. Sıradaki dosyaya uzanınca yüzüne sevgi dolu bir gülümseme yayıldı. Angelina Drewmeyer'in dosyasıydı bu. Angelina'yı kızı gibi severdi. Dudaklarını kahve kupasının içine bir atınkiler gibi uzatmışken, gözleri bilgisayar ekranında artık karıncalar gibi görünmeye başlamış yazılar üzerinde dolaşıyordu. Angelina Drewmeyer'in hobileri, alışkanlıkları, hafta sonları yaptığı şeyler, tatillerde tercihleri, kullandığı arabalar, alışveriş ettiği markalar, 7 yıldır kullandığı evin tam adresi ve son 7 yıldır evine birden fazla girme şansına erişmiş 9 farklı erkeğin isimleri, işleri. Angelina 9 erkeğin en sonuncusuyla en son 3 yıl önce görüşmüştü. Bu durumda 7 yılda değil, 4 yılda 9 erkek girmişti hayatına ve 3 yıldır da kimse yoktu. Yok muydu? Vardı. Morgan bunu biliyordu. İşte bu yüzden dudakları hala kahve kupasının içinde duruyor ve sağ eli heyecanla ekrandaki yazıları aşağıya doğru çekmeye çalışıyordu. Metnin devamında ne yazdığını görebilmek için acele ediyordu. İşte oradaydı Luca Weber. Morgan Stewart. Bu adamı görmüştü burada. New York'ta bir restoranda karşılaşmıştı. Tam Angelina adama kızarak, ''Gizli, senden gizliyorum işte'' derken onların yanından geçmiş ve bu yüzden dördü arasında tuhaf, soğuk bir an yaşanmıştı. Morgan Angelina'ya sevgilisinden neyi gizlediğini sormuş ve Sue onu dürtmüştü. Hatta akşam bu yüzden küçük bir tartışma bile yaşamışlardı. Sue ona yaşlandıkça iyice patavatsızlaştığını söylemiş, o da en zayıf noktasından vurulduğunu düşünerek, ''Demek bunadığımı düşünüyorsun'' diye bağırmıştı. Dedi kendi kendine ekran başında. Angelina'nın Alman sevgilisi. O zaman tartışmalarına neden olan Angelina'nın söylediğini duyduğu önemsiz kelime şimdi çok büyük bir önem taşır hale gelmişti. Gizli. Kahvesini bırakıp bilgisayarın başında dik oturdu. Dosya daha fazla devam etmiyor, Luca Weber'le ilgili işinden başka bir bilgi bulunamıyordu. Luca Weber, Konneger adlı bir inşaat firmasının sahibiydi. Bay Bates, sizden izin almam gerekiyor. Luca Weber adlı Alman iş adamı hakkında ayrıntılı araştırma yapabilmek için yardıma ihtiyacım var. Luca Weber de kim oluyor? Angelina Drewmeyer'in sevgilisi. Aradığımız kişinin o olduğu yolunda ciddi şüphelerim var. Pekala Stewart, istediğini yapabilirsin. Yeter ki araştırırken aradığın kişinin gerçekten o olabileceğini aklından çıkarma. Pekala efendim. Telefonu kapatırken son anda patronunun sesini duydu. Stewart, Angelina Drewmeyer dedin değil mi? Evet Bay Bates, onun sevgilisi. Çin'de olmasaydı onu da çağıracaktım toplantıya. İstersen fazla derine indirme araştırmanı, ona güveniyorum.
Ben de öyle Bay Bates, ama bu şüpheden kurtulmamız iyi olacak.
Doğru, ne yapman gerekiyorsa yap.
Profesör Stewart birkaç dakika içinde birçok kişiyle bağlantıya geçti. Sekreterini ve şirketten 4 adamı da bu araştırma için görevlendirdi. Kendisi de bilgisayar başında araştırma yapmaya devam ediyordu. Luca Weber, görünüşe göre birdenbire ortaya çıkmıştı. Angelina ile nasıl ve ne zaman tanıştığı belli değildi. Sadece 2 yıldır görüştükleri kesindi. Bu görüşmelere ancak yılda birkaç kere tanık olabilmişlerdi. Aslında şimdiye kadar sadece 3 defa görüştükleri biliniyordu. Ancak sevgili ya da bir çeşit seks partneri oldukları hakkında kesin bilgiye sahiptiler. Kimsenin bu çeşit bir ilişkiyi 2 yılda 3 defa görüşerek sürdürmesi düşünülemezdi. Şu halde bir gizlilik olduğu kesindi. Evet, Angelina Weber'le olan ilişkisini gizliyordu ama Morgan bile ikisini birlikte görmüştü. Angelina'nın şirketteki konumu da şüpheyi arttırıyordu. Doğrudan Çinlilerle irtibatı olan birkaç şirket çalışanından biriydi. Cleveland Farber, Koreli yogilere bilgi sızdırmaya kalkışsa bile sızdırabileceği çok fazla bir şey yoktu elinde. Ama Angelina profesörün kendisinden bile daha fazla şey biliyor olabilirdi. Aslına bakılırsa olmalıydı. Luca Weber'in şirketi Connegar'ın internet sitesine girdi Profesör Stewart. İngilizce olarak kocaman harflerle "En iyi haliyle yapı mühendisliği" yazıyordu sitenin girişinde. Kon kısmının üstünde bir Alman bayrağı, neck kısmının üzerinde bir Rus bayrağı ve air kısmının üstünde bir Britanya bayrağı vardı. Profesyonelce tasarlanmış, şık görünümlü bir siteydi. "Construction Engineer" diye okumaya çalıştı Stewart, o çok bilmiş yaşlı profesör havasıyla. "Tamam, anladık, uluslararası şirketsiniz" diye söylendi. Şirket tarihçesi, şirket profili kısımlarında işine yarar bir şey yoktu. Hepsi bildik aynı şeylerle doluydu. Şirket departmanları ile ilgili bölümlerden de bir şey çıkmayacağını bile bile şöyle bir baktı. Connegar daha çok büyük projelerin yapımına katılan bir şirketti. Havaalanları, köprüler, otoyollar, alışveriş merkezleri, şehir büyüklüğünde siteler yapıyorlardı. Şu an üzerinde çalışmakta oldukları görülen proje, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de yapılmakta olan bir alışveriş merkeziydi. Profesör Stewart bu işle ilgili bilgileri almak üzere 2 kişiyi görevlendirdi. Soruşturmada çalışanların bir kısmı Luca Weber üzerine yoğunlaşmış ve hayatı hakkında çok az bilgi toplamayı başarmışlardı. Görünüşe göre Luca Weber atadan zengindi. Babasının mirasını devralmış olan babasından daha büyük bir miras devralmıştı ve hedefi de herhalde oğluna daha büyük miras bırakmak olacaktı. Adam üniversiteye hiç gitmemişti. Hiç evlenmemiş, mirasını bırakabileceği bir çocuğa da hiç sahip olmamıştı. Profesör beklediği bilgilerden hiçbirine ulaşamıyordu. Bir arama motorunda Connegar kelimesini aratmış ve çıkan sayfaları yavaş olmasına rağmen beklemişti. İhaleler, projelerle ilgili sayfalardı çoğu. Connegar'ın en çok proje yaptığı ülke Almanya'ydı ve bundan sonra tuhaf şekilde Asya ülkeleri sıralanıyordu. Kazakistan, Rusya, Çin, Orta Asya'daki diğer Türkiye Cumhuriyetleri. ABD'de hiçbir şey yapmamışlardı. Avrupa'da da Almanya dışında pek faaliyetleri görünmüyordu. Beklediği bilgilerden ilki eline ulaştığında arama motorundan çıkan sonuçlarda 7. sayfaya gelmişti. Nasılsa artık sayfaları daha hızlı kontrol etmeyi başarıyordu. İnsanların yoruldukça daha az iş yapabilir hale geleceği fikri tamamen yanlış olabilirdi. Urumçi'de yapılan alışveriş merkezinde Connegar'ın hiçbir faaliyeti yoktu. İşi yapan Kırgızistan kökenli bir şirketti. İhaleyi Connegar'ın aldığı ve işin sorumlusunun Connegar olduğu kesindi. Bunu Kırgız şirketi de doğruluyordu. Ama bu projede Connegar bir komisyoncu gibi davranmış, işi Kırgız şirketine devretmişti. Profesör Stewart 9. sayfaya geldiğinde artık umudunu kesmek üzereydi. Connegar'ın yaptığı her iş onların bir inşaat şirketi değil, bir komisyon şirketi olduğunu gösteriyordu. Gerçekten var oldukları hiçbir yer bulunamamıştı. İnsan kaynakları sahte bir iş başvurusu talebiyle aranmış ama çıkan bant kaydı onların bulunduğu ülkeden herhangi bir başvuru alamayacaklarını bildirmişti. Tüm bunların üzerine şirkete Almanya'dan bir arama yapmak profesörün alabileceği cinsten bir risk değildi. Bunun hayalet bir şirket olduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyordu ve hayalet bir şirketi aramak onun hayalet olduğunun farkında olduğunuzu bağıra bağıra söylemekten farksız olacaktı. Bunu yaptığınızda hayaletler size musallat olabilirdi. Adamlarından bir rapor hazırlamalarını ve Bay Bates'e sunmalarını istedi. Bu raporda Angelina Drewmeyer'in Çin'den çağrılması ve görevine son verilmesi talep edilecekti. Drewmeyer New York'a döndüğünde onlar işbirliği sağlanmalı ve doğrudan sorgulanmalıydı. Soruşturmanın bundan sonrasını ancak onun yardımıyla devam edilebilirdi. Profesör raporunda Çinlilere henüz konuyla ilgili bir bilgi verilmemesini tavsiye etmişti. İşleri kendi işlerinde hallettikten sonra bu konuda gereğinin yapılmasının en uygun olacağını düşündüğünü saygıyla belirtiyordu. Yeni doldurduğu kahveden bir yudum içti. Artık bitkinlikten neredeyse yığılacak gibi oturduğu koltuğunda güzel karısının hayalini kurmaya başladı. Bu sırada uyuşuk bir tavırla ne yaptığının farkında olmadan arama motorunun getirdiği sonuçlarda 14. sayfayı açtı. Harf oyunları, Kongeer anagramlar, Kongeer rastsal sayı makinesi, Kongeer şifreler, Kongeer diye giden bir sayfa gördü. Anlaşılan bu sayfa arama motorunda aranılan kelimeyi doğrudan kendi tanımına alıyor ve arama motorunun kendisini bulmasını sağlıyordu. Sıkıla sıkıla girdi siteye. Kötü, yarı amatör bir tasarımı vardı sitenin. Yanıp sönen reklamlar onu başka bir siteye davet etmekten doymak bilmeyen bir keyif alıyormuşçasına oynayıp duran bağlantı çağrılarıyla doluydu sayfa. En üstteki düğmelerin altında şöyle bir şey yazıyordu. Kongeer kelimesini aradınız. Bu kelime 186 şifre paternine uymaktadır. Bu kelimenin ne anlama geldiğini öğrenmek için tıklayınız. Stewart yorgunluktan uyuşmuş bir halde denilini yaptı. Harf şifreleri, büyü sözleri diye yanıp sönen bir reklamdan imlecini kurtardıktan sonra sıralanan listeye gülümseyerek baktı. İlk sırada ilkel çizgilerden oluşan bir dizi vardı. Aradığınız kelime çöp şifresiyle kullanılabilmektedir. Çöp şifresi hakkında bilgi edinmek için tıklayınız. Bu defa denileni yapmadan ikinci sıraya geçti. Burada basit hayvan çizimlerine benzeyen sembollerden oluşan bir dizi vardı. Üsttekine benzer bir şey yazıyordu yanında. Biraz daha altta Kongeer anagramlarını görmek isteyip istemediği soruluyordu. Tam görmek istediğini söyleyecekti ki 30.240 anagram bulunduğunu görüp durdu. Artık semboller ve tuhaf çizimlerin yerine harflerin aldığı bir listeye ulaşmıştı. Burada Kongeer'in nasıl şifrelenebileceği ve neyin şifresi olabileceği değişik şifreleme yöntemlerine göre sıralanmıştı. Çoğunda aradığınız kelime X şifresinde anlamlı bir kelime oluşturmaktadır yazıyordu. Ama bu kelimelerin çoğu normal sesli ve sessiz harf düzenine bile yaklaşamıyordu. Gerçek bir kelimeye en çok benzeyen Lufihis, Jimma Faak dışındakiler klavyeye rastgele basılarak oluşturulmuş gibi duruyordu. Ve bu ikisi de zaten Kongeer'in harflerinin alfabede bir ileri ya da bir geri oynatılmasıyla oluşturulmuştu. Aradığınız kelime, hece şifresini anlamlı bir kelime oluşturmaktadır. Animasyonu görmek için tıklayınız yazısındaki animasyon kelimesi ilgisini çekti ve tıkladı. Küçük bir pencere içinde Kongeer kelimesi belirdi. Önce konun rengi değişti. Sonra ne başka bir renk aldı ve sırayla G ve R de öyle. Bölünen heceler döndüler, oynadılar ve sonunda tersten sıralanmayı başardılar. Hecelerin renkleri eski hallerine döndü ve harfler yeniden tek bir kelime oluşturdu. Ergenekon. Bu kelimeyi biliyordu ama ne olduğunu bulamadı. Başka bir arama motoru açıp yazdığına bunun bir Türk destanı olduğunu hatırladı. Raporun Bates'e gitmesini beklerken bir hayli zamanı vardı ve bir süredir çalışmaktan sıkılmış tembel bir öğrenci gibi internette gereksiz sayfalarda dolaşıyordu. Destanla ilgili yazılanları okudu. Göktürk adında eski bir Türk topluluğu saldırılardan kaçıp dağlar arasında bir vadiye ulaşıyorlardı. Dış dünyayla bağlantısı tamamen kesilmiş olan dağlarla çevrili bu yerde yaşamaya başlıyorlardı. Fakat bir süre sonra artık buraya sığmaz oluyorlardı. Sonunda bir kurt onlara rehberlik ediyor ve dağın madenlerle kaplı bir yerini gösteriyordu. Göktürkler burayı eritip dağı deliyor ve dışarı çıkıp yeniden Orta Asya'ya hakim oluyorlardı. Ergenekon kelimesi sadece destanla ilgili değil, birçok sitede istihbarat örgütleri ve gizli teşkilatlarla yan yana çıkıyordu. Tam anlayamasa da Türk kökenli bir örgütle çattığını düşünmeye başlamıştı. Profesör alaycı bir ıslık çaldı. Vay be! Fakat bir yandan da parçaları birleştiriyordu zihninde. Kongeer'in Orta Asya ve Çin'le olan bağlantısı gereğinden epey fazlaydı. Raporun Bates'e gitmesini bekleyemeden doğrudan telefonla bağlantı kurmaya karar verdi. 21 Aralık 2012 Envari Oteli, Ziyan.
Kızılçaba'nın casusları 2 yıl boyunca Angelina Drumeyer'i gittiği her yerde, yaptığı her görüşmede takip etmişti. Elbette kadın bunların hiçbirinin farkında değildi. Ancak 2 yılın sonunda istediğine yakın bir şeyler elde edebilmişti Kızılçaba'nın. Ron Nicor Araştırma Enstitüsü'nün genel sekreteri Ziao Ning'in Sun'un Ziyan'daki malikanesine dinleme cihazı yerleştirilmişti. Ziao Ning, enstitünün en önemli isimlerinden biriydi. Bu 2 yıl boyunca daha çok satın alma işleriyle ilgilendiği, dış kaynakları kontrol ettiği anlaşılmıştı. Bates and Myers'la yapılan görüşmelerin pek çoğu onun kontrolünde gerçekleşiyordu. Ziao Ning, 2010'da neredeyse Angelina'nın kovulmasına neden olacaktı. Ama sonradan ortaya çıkmıştı ki bu yaşlı profesörün Angelina'dan başka beklentileri de vardı. Adamın kadına duyduğu ilgi yavaş yavaş ortaya çıkmış, şimdi ise gözle görünür bir hal almıştı. Angelina profesyonel bir satranç oyuncusu gibi onunla olan ilişkisini kontrol ediyor, adamı ani hayal kırıklıklarından uzak tutarken bedenini de ustalıkla savunuyor. Ziao Ning'in kafasını karıştırıp ilgisini canlı tutuyordu. Kızılşaman bu yaşlı profesörün Ron Nicor'a doğrudan bağlı özel ofisini dinleyebiliyordu. Kanada ve İran saldırı planları böyle haber alınmıştı. Dinleme işi Ziyan'da Himmet Envari'nin sahibi olduğu ve şu an tamamen Kızıl Kurtlara hizmet veren bir otelden yapılıyordu. Bu işin başında Kürşat Taşağıl vardı. Kızıl Şaman'ın en gözde birkaç adamından biriydi artık. Şaman onu 2010'da bizzat düzenlediği Beyaz Piramit operasyonunda yardımcısı yapmıştı. Kısa boylu ama ensesinden kaval kemiğine kadar kaslarla donatılmış bir adamdı. Bir odun kırma kütüğü gibi görünüyordu, yıkılmaz hissi veriyordu. Türkiye'de doğmuş, gençlik yıllarında Kırgızistan'a göç etmiş ve şu an piramidin tepesinde, Kızıl Şaman'ın hemen altında kendisi gibi birçok mafya babasıyla birlikte oturan Nurbek Banyarev'in yanında çalışmaya başlamıştı. Kürşat Banyarev'in küçük bir piyonu olmaktan Şaman'ın güvendiği bir operasyon adamı olmaya ulaşırken uzun bir yol kat etmişti. Kürşat'a bu işte her türlü imkan sağlanmıştı. İstediği kadar adam bulabiliyor, istediği operasyonu tek bir onay alarak düzenleyebiliyordu. Bu tip yetkiler onun sorumluluğunu da arttırmıştı. Zioning'in ofisini çoğu zaman bizzat dinliyordu. Kabatay odaya dalıp patronuna dinleme odasında ilgilenmek isteyebileceği bir şey olduğunu söyledi. Kürşat öylece uzandığı yataktan kalktı ve dinleme odasına gitti. Seslerden biri Ziyan İng'e, diğeri ise Enstitü Başkanı General Şupan'a aitti. ''Güvendiğim tek kişi sizsiniz General. Bu şartlarda denemelerin laboratuvar dışında başlamasına onay vermem mümkün değil.'' ''O halde size iyi bir haberim var Profesör. Köstebek bulundu ve sorgusuna başlandı. Bir kişi olduğuna eminiz şimdi. Dışarıdaki bağlantısı kim? İran'dan gelenler kimlerdi bilmiyoruz. Ama sivil deneme süreci artık başladı. Ve bunu durdurmanın zararımıza olacağı konusunda hemfikiriz sanırım. Şimdi Tahran'dan çok daha iyi bir hedefimiz var. Bu geceden itibaren saldırı ekibi hazırlıklarına başlayacak. Neler söylüyorsunuz General? Dışarıda birileri biliyorken bu mümkün mü? Her şeyin askıya alınmasını talep etmek zorundayım. Kimse hiçbir şey bilmiyor. Tek bir çürük yumurta yüzünden böylesi bir plana ara verecek değilim Profesör. Şu an bu yeni plan konusunda herhangi bir bilgi sızıntısı olmadığına tam garanti verebiliyoruz. Öyleyse neden duralım? Neden duralım da 3-5 çapulcunun bizi aksatabileceğini kabul edelim? Hedef nedir? Tahran'dan çok uzakta değil. Yaralı bir köpeğe tekme atar gibi vuracağız burayı. Yaralı mı? Kürşat'ın gözleri yuvalarından uğramıştı. Kalbi tarifsiz bir heyecanla çarpıyorken en ufak bir şeyi kaçırmamak için boşuna kulaklarını oynatmaya çalışıyordu. İstanbul'dan bahsediyorum Profesör. Kürşat yutkundu. Eliyle Kabatay'a bir telefon işareti yaptı. Bunu doğrudan Kızılşaman'a bildirmek zorundaydı. Kürşat Kızılşaman'a ulaşamamıştı ama operasyon onayını doğrudan Nurbek Banyarev'den almayı başarmıştı. 2007'den beri yaralıydı İstanbul. İstanbul değil, tüm Türkiye yaralıydı. Yıllar önce terk ettiği ülkesi gözleri önünde işgale uğramış, o ise çaresizlikle hiçbir şey yapmadan izlemişti. Birilerinin bir şeyler yapmasını beklemişti. Sonunda birileri bir şeyler yapmıştı ama ülkenin yaraları ağırdı. Kürşat o bir şeyler yapanların aslında çok yakınında olduğunu bilmiyordu. Bilse o birilerini görmek, ellerini öpmek için elinden gelen her şeyi yapardı. Ama bu onun için hiçbir zaman gerçek olmayacaktı.